Ayrım 47, sayfa 455. 3. Bölüm, Köylerin Canlanması. 4274 sayılı yasa, 16 Haziran 1942. 4274 sayılı köy okulları ve enstitüleri teşkilat yasasının önemli bir özelliği, gereksinmelerimize uygunluk hükmünü taşımasıdır. Diğeri de geçmişten beri süre gelenleri düzeltme yolu tutulmayarak yepyeni ve köy bünyesine uygun bir örgütlenme, köy okuluna yeni bir anlam ve şekil verme, köy eğitmen ve öğretmenlerini yeni bir görevin adamı yapma amaçlarını gütmesidir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç. Köy enstitülerinden iyi sonuç alınması partinin, hükümetin ve meclisin bir kanadının mutluluk kaynağı olmuştu. İlk öğretim sorununa iyice sarılıp sahip çıktıkları görülüyordu. Hükümet ve meclis içinde Yücel'e büyük önem veriliyor, onun genel müdürü Tonguç'un önerileri ilgiyle karşılanıyordu. İlk öğretim seferberliğini destekleyecek yeni bir yasa taslağı daha gelmişti önlerine. 3803 sayılı yasa kim eğitecek, nasıl eğitilecek sorularının yanıtı olarak enstitülerin kuruluşunu ve köye yarayışlı eleman yetiştirilmesini amaçlayarak çıkmıştı. Köylerin canlanması işinin örgütlenmesi yalnızca bu yasayla sağlanamazdı. Enstitü çalışmalarının sonuçlarından da yararlanılarak yeni bir örgütlenme gerekiyordu. Köyün canlanmasında devletin görevi, halkın katılımı, enstitü çalışmalarının buna uygun düzenlenmesi, eğitmen ve öğretmenlerin görevleri, yetkileri, öğrenci devam sorunu, köy okullarının araç gereç ve benzeri donanımı gibi konular açıklık kazanacaktı. Köylerde yapılacak işlerin yönetimsel, hukuksal, ekonomik ve toplumsal yönden birçok başka kurum ve kuruluşla ilgisi olacaktı. Bunların ve bundan sonra yapılacakların yasaya bağlanması zorunluydu. Tonguç Bakan'la görüştükten sonra yeni bir yasanın gerekçesini ve taslağını hazırladı. 7-16 yaşındaki çocuklardan kentlerde %60 kadarı ilk ve ortaokulda okuyor. Köylerde ise %19'u 3 ve 5 sınıflı ilkokula gidebiliyordu. Ulusal yaşamı sarsacak bu öğretim dengesizliğinin giderilmesi için atılımlar yapılmıştı. O güne kadar 3238 sayılı eğitmen yasasıyla köylere 7000 eğitmen kazandırılmış, 3803 sayılı yasaya göre açılan enstitülere 9000 öğrenci alınmıştı. 1942'den başlayarak enstitülere her yıl 1000 eğitmen adayıyla 3000 öğrenci alınması ve 8 yılda 8000 eğitmenle 24000 köy öğretmeni yetiştirilmesi plana bağlanmıştı. Böyle bir verimle köylerde ilk öğretim işi 1956'da %100'e ulaşacaktı. Bu gelişme göz önünde tutularak köy okullarını ve enstitülerini uyum içinde işletecek, öteki ilişkileri sağlama bağlayacak yeni bir örgütlenme yasası gerekiyordu. Benzer nedenlerle yasa meclise gelmişti. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı, sayfa 26. 4274 sayılı köy okulları ve enstitüleri teşkilat yasası olarak anılan yeni yasanın birinci maddesinde köylerde zorunlu ve parasız ilk öğretim okulları ve kursları yer alıyordu. 1. Eğitmenli köy okulları, 2. Öğretmenli köy okulları, 3. Öğretmenli ve eğitmenli köy okulları, 4. Yatılı yatısız köy bölge okulları, 5. Akşam okulları, 6. Köy ve bölge meslek kursları. Bu okullar ve kursların yönetim, eğitim, öğretim, tarım, teknik, sağlık ve benzeri yönlerden bağlı olacakları kurumlar şunlardı. A. Bölge gezici öğretmenleri ve gezici baş öğretmenleri. B. Bölge ilk öğretim müfettişlikleri. C. Bölge köy enstitü müdürlükleri. D. İl milli eğitim müdürlükleri. E. İlçe milli eğitim memurlukları. 10. maddede ise öğretmenlerin köyü canlandırma yönünde yüklendikleri görev ve yetkiler yer alıyor. Bunlardan başta geleni okul ve kurslarla ilgili görevlerdi. Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim ve öğretimi için gerekli çabayı göstermek ve önlemlerini almak. Okula verilen araç gereç ve eşyalara iyi bakmak, toprağını iyi işleyerek örnek duruma getirmek. Okul işliğini köylüye yararlı olacak biçimde işletmek. Öğrencilerin sağlık ve aile sorunlarıyla ilgilenmek. Bölge köy okulları ve öğretmenleriyle eğitmenleriyle işbirliği yapmak. Öğretmen ve eğitmenlerin köy halkını yetiştirmekle ilgili görevleri ise şöyle saptanıyor. Akşam kurslarıyla okuma yazma bilmeyenlere eğitim vermek, okul işliğinde yaptığı işleri halktan kişilerin, gençlerin öğrenmesine yardımcı olmak. Onlara modern tarım tekniklerini öğrenmede öncülük etmek, tarım araçları ve taşıt almada yardımcı olmak. Köylünün ekonomik yaşamını olumlu yönde etkilemek, onlara örnek olacak işler yapmak. Sergi, pazar, panayır gibi ekonomik yaşamın konularıyla halkı ilgilendirmek, kooperatif kurmada öncülük etmek. Halkı ulusal yaşam yönünden yüzyılın gereklerine göre yetiştirmek, köy kültürünün sağlıklı değerlerini geliştirip yaymak ve güçlendirmek için önlemler almak. Köy halkını radyo, müzik aleti ve benzeri çalışmalardan yararlandırmak. Köylere yakın bulunan tarihi yapıtlarla halkı ve öğrencileri ilgilendirmek, birçok bitki ve hayvan soyunun tükenmemesi konusunda köylüyü bilgilendirmek, onları devletle olan ilişkilerinde bilinçlendirmek. Yasanın yenilikçi yanı köy toplumunun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlarının çözümüne yönelik olmasıdır. Özellikle tarım ve teknik bilgi ve alışkanlıkları kazandırma amacı belirleyici olarak vurgulanıyor. Bu alışkanlık ve becerilere temel eğitim içinde yer verilmesi pekiştiriliyor. Tonguç'un yasanın 30. maddesinin açıklamasında motor ve makineyi köy okulunun ilk oyuncağı yapmaktan başlayarak enstitülerde teknik eğitimi kökleştirmek gerektiği sözleri bu anlama geliyordu. Böylece köy öğretmeni en sondaki nefer değil, öndeki vazgeçilmez eleman oluyordu. 4274 sayılı yasanın getirdiği ikinci bir yenilik bu çalışma ve etkinliklere halkın katılımını sağlamaktı. Okul yapımı ve onarımı ile halkın okuluna sahip çıkması başta geliyordu. Devlet bütçesinden ayrılan payla okul yapımının o gün için 80 yılda sağlanamayacağı saptanınca halkın imece yoluyla kendi okulunu yapması 1935'te önerilmişti. Köylerde bu öneri uygulamaya konuluyordu. Dahası Tonguç yalnız köyler için değil, kentlerde de halkımız nasıl kendi camisini yapıyorsa, çocuklarının gideceği laik okul içinde aynı çabayı göstermesini, devletin özendirici ve yaptırımcı bir tutumla halkı bu yönde örgütlemesi gerektiğini düşünüyordu. Benzer örneğini yurt dışı incelemelerinde de görmüş, bunu raporunda belirtmişti. Orada halk kendi çıkarlarına yönelik bu gibi işlere katılıyordu. Bakınız Batı raporu. Bu yasa köylüye kendi okullarının yapımına 20 iş günü katılım zorunluluğu getiriyor, açıklamalarını yapıyordu. İyi anlatıldığında, özendirildiğinde böyle bir iş halk için angarya sayılmazdı. Onların imece yoluyla birçok zor işin üstesinden gelme geleneği vardı. Kentliler için de böyle bir katılım önerisi hazırladığı, ancak yasama organlarına göndermeye zaman kalmadığı anlaşılıyor. Dipnot E. Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, sayfa 212. Başka bir yenilik öğrenci devamı için getirilen yaptırımdı. Daha önce okul olsa bile çocuklarını işlerine yaramayan bir okula gönderme yerine aile işinde çalıştırmayı yeğliyorlardı. Bu nedenle köylerde okula devamsızlık öteden biri büyük sorundu. 4274 sayılı yasa bu alışkanlığın kırılması ve zorunlu eğitimden herkesin yararlanması için ana babalara yaptırımlar getirmişti. Okula yazılmayan ya da yazılmasına karşın devamsızlık gösteren çocuklar için özendirici etkiler yanında durumdan ana baba sorumlu tutuluyordu. Yasanın 39. maddesi köyde eğitimi ve canlandırmayı merkez konumundaki köy enstitüleri çevresinde örgütleyen bir düzenleme getiriyordu. Her enstitü yasa çıkar çıkmaz kendi bölgesindeki köyleri saptayıp taramaya, gereksinmelerini öğrenmeye, yapılacakları inceleyip planlamaya başlamıştı. Planlar il yoluyla bakanlığa yollanıyordu. Köye gidecek eğitmen ya da öğretmenin daha enstitüde öğrenciyken yeri belli oluyor ve kendini gideceği köye göre hazırlıyordu. Gezici öğretmenler ve gezici baş öğretmenler, müfettişler bölgelerindeki eğitimin örgütlenmesinde kaymakamlık ve valilik de eşgüdüm sağlıyordu. İşlerin başarılmasına Milli Eğitim Bakanlığı öteki bakanlıklardan yardım istiyor, işbirliği yapılıyordu. Özellikle okul yapımının valiliklerle, kaymakamlıkla, bayındırlık ve tarım müdürlüğüyle birçok ortak işleri oluyordu. Yasanın başka bir konusu da köy öğretmenlerine, enstitü öğretmenlerine ya da köyde eğitime katkı yapanlara verilecek ödül ve takdirlerle ilgiliydi. Onlara üstün başarılı sayılmak, köye hizmet edenler anıtına adı yazılmak, köyde bir kuruluşa adı verilmek, ülküleri sayılmak gibi ödüller verilecekti. Görevlerini olağanüstü başarıyla yapanlar bölge ilk öğretim müfettişlerince saptanıp köy enstitülerine bildiriliyordu. Enstitü müdürleri bölgelerinin listesini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderiyor, il yoluyla bakanlığa gidiyordu. Bu listeler köy enstitülerinin kuruluş günü olan 17 Nisanlarda radyo ve gazetelerle duyuruluyordu. 5 yıl başarılı hizmet veren, halkın kültür ve eğitiminde önemli etkinlik gösteren ve yoksunluk içinde bunları başaranların adı, bitirdikleri enstitülerde hazırlanan köye hizmet edenler anıtına yazılacaktı. Köye olağanüstü yarar sağlamada çabası görülenlerin çeşme, kanal, elektrik santralı, kavaklık, bahçe, köprü, kooperatif kurmada öncülük edenlerin adı açılan yeni bir kuruluşa verilecekti. Yasada bu nitelikleri kazanarak aynı yöntemle 10 yıl çalışanlar ülkü eri sayılırlar. Bakanlıkça verilen ay yıldızlı bir işaret taşırlar deniyordu. Köy enstitülerine tarla bahçe gibi bağışta bulunanlar ya da yapılardan kimilerini enstitünün planına göre bağış olarak yaptırmak isteyenler olursa onların adı kuruluşa yazılacaktı. Yasanın 33. maddesinde ise görevini yerine getirmeyenler için yaptırımlar yer alıyordu. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, İlköğretim Kavramı, sayfa 264. 71 maddeden oluşan 4274 sayılı yasanın TBMM'de tartışılması günlerce sürüyor. Öğretmenlere aşırı görev yüklendiği, ana babaların okul yapımına katılımı, okul için toprak alma, öğrenci devamı için getirilen ilkelere ve daha önce uygulanması görülmemiş birçok yeniliğe karşı çıkanlar olmuştu. Yasayı savunanlar arasında olan Encümen Başkanı Salah Yargın'ın Kocaeli, açıklamalarını coşkuyla alkışlayan meclis çoğunluğu ana ilkelerde değişiklik yapmadan onaylıyor. 4274'ü 19 Haziran 1942. Yasanın tartışılması sırasında oldukça heyecanlı görünen Milli Eğitim Bakanı Yücel, meclis kürsüsünden Cumhuriyet'in ilk yıllarının bakanı Vasıf Çınar'ın sözlerini anımsatarak konuşuyor. Merhum Selefim, size bakan olarak biliyorum ki Türkiye'de ilk öğretim yoktur. Bu gidişle köylere 30 yıl öğretmen girmeyecektir demişti. Bu naçiz arkadaşınız şimdi size Türkiye'de ilk öğretim vardır. 10 yılda 50 bin öğretmen yetişecektir. Türk ulusunun ilk öğretimi bu yıllar içinde %100'e ulaşacaktır diyor diyerek sesleniyor. Konuşması sık sık alkışlarla kesiliyor. Yücel'in yaptığı uzun konuşma yalnızca bir incelik değildi. Yeni yasa köyleri canlandırmanın güvencesiydi. Büyük çaba harcanan bu işi Sırat Köprüsü'nden geçirir gibi meclisten geçirmenin heyecanını yaşamıştı. Bu işe nedenli gönül verdiği son sözlerinden de anlaşılıyordu. Yasayı göğsüme basarak huzurunuzdan ayrılıyorum. Çıktığı andan itibaren uygulanması için görev arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışacağız. Bu yasayla Türk milleti Büyük Millet Meclisi'ne minnettardır. Köyü canlandırmanın eğitim politikası bu yasayla kesinlik kazanmış, güvence altına alınmıştı. 3238 sayılı Eğitmenler Yasası, 3803 sayılı Köy Enstitüleri Yasası, 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Yasası, ilk öğretimin kökten çözümü için büyük yasal dayanaklardı. Böylece eğitimsizlik canavarı kıskıvrak bağlanmıştı. Yasa Türkiye'nin alın yazısını değiştirecekti. TBMM onunla hükümet politikasını da aşan bir ulusal eğitim politikasını onaylamıştı. Bu yasa olanın yerine olması gerekeni koydurmuş, eskiyi onarma yerine yeni bir yapılanma getirmişti. Konu eğitimde ve politikada demokratikleşme açısından oldukça büyük bir sıçramaydı. 71 maddelik bu yasa özünde çok önemli, anlamlı ve kolay yıkılamayacak ilkeler taşıyordu. Tonguç yasayı açıklayan yönetmelik biçimindeki genelgeyi İvedilikle örgütüne gönderdi. 3 Kasım 1943 günde bu genelgeye göre davranılmasını istedi. Genelge yasanın felsefesini ve yorumunu içeriyordu. Her yerde imece. Sayın R.D. Kayseri Valisi. Kayseri köylerinde 4274 sayılı yasaya göre imece yükümlülükleri olan 18-50 yaş arasındaki vatandaşlardan, kadınların ve listede adı bulunanlardan hepsinin çalıştırılmadığını gördüm. Köylerimizi okula kavuşturma işi çok büyük bir atılım olup olağanüstü çalışma ister. Devletin bunlarla ilgili güçlerinin halkla birlikte seferber edilmesiyle ancak hedefe ulaşılabilecektir. Oysa Kayseri'de böyle bir durum görülmediği gibi köylere gelip giden, onları aydınlatan yetkili insanlar da yok gibidir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 166. Köyleri canlandırmanın yeni bir bildirisi olan 4274 sayılı yasanın etkileri yalnız enstitülerde değil, bürokraside ve köylerde de kendini göstermişti. 1944'te 14 enstitüden yüzlerce öğretmen köylere dağılıyordu. Sonraki yıllarda arkası gelecekti. Okul yeri bulma ve yapma işleri için hızlı bir çalışma başlatılmıştı. Tonguç'un bakanlıktaki odasında yıldızları bol aydınlık bir gökyüzüne andıran okul yerleri işaretli Türkiye haritası asılıydı. Enstitü kesim bölgelerinin illeri, ilçeleri, okullu okulsuz köyleri, nereye hangi yılda eğitmenli öğretmenli okul yapılacağı, nerede eğitmen ve öğretmen bulunduğu ışık ışık çizilmiştir renkli kalemle. Enstitüler verime geçmişti. Gerek köylerde ve enstitülerde, gerek devlet yönetiminde, bürokraside büyük eğitim seferberliğinin hızı gittikçe artıyordu. Köy okullarının yapımı, toprak alımı ve benzeri işler için bir yandan yazışmalar yapılıyor, bir yandan müdürler, müfettişler, valiler, kaymakamlar oradan oraya iş kovuşturuyordu. Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her yeri imeceye kesmişti. İnönü'nün Tonguç'u bazen bakanları da yanına alarak yaptığı gezilerle eğitim seferberliğini doğrudan ele aldığını göstermesi, illerin ve ilçelerin yönetimini oldukça harekete geçirmişti. Tonguç sık sık Cumhurbaşkanlığı köşküne akşam yemeğine çağrılıyor, gereken kişiler de bulunarak konular görüşülüyor, bilgi isteniyor, seferberliğin hızlanması için yeni kararlar alınıyordu. Kırşehir valisi bakanlıktan aldığı uyarıyla kıpırdamaya başlamıştı. Ankara valisi Nevzat Tandoğan tuttuğunu koparan biriydi. Okul yeri okulların zamanında yapılması ve öğretmenlere geçim arazisi için kaymakamları seferber etmişti. Enstitü müdürü, milli eğitim müdürü ve müfettişlerle eş güdüm ve dayanışma içinde olacaklardı. Araba ve benzin ilden verilecekti. Dipnot H. Arman Piramidin Tabanı 2, sayfa 132. Yıldızlı bir gökyüzüne benzeyen o eğitim seferberliği haritası yalnız Tonguç'un ve enstitü müdürlerinin odalarında değil, vali ve kaymakamların, milli eğitim müdürlerinin masasında, müfettişlerin çantasında da vardı. İlçe köyleri ve yolları, hangi okulun nereye hangi yılda yapılacağı, büyük ve küçük köyler, nüfusları, çocuk sayıları işaretlenmişti. Herkes kendi işaretli haritasının başına geçip inceliyor, önceliklerini görüyor, atlayıp gidiyordu köyden köye. Atla, eski bir ciple zor yollardan gelip gidiyorlar, okul yapımının başında duruyorlar, imece işini örgütleyip halkla birlikte çalışıyorlardı. Yapılacak bir aylık, bir yıllık, 10 yıllık işlerin planları ellerindeydi. Her enstitü kendi kesimine giren köylerle ilgili bilgileri müfettiş ve gezici baş öğretmen raporlarından, önceden atanan eğitmen ve öğretmenlerden, öğrenci incelemeleri ve istatistiklerden yararlanarak toplamıştı. Kesimine giren köyleri avcunun içi gibi biliyordu her yönetici. Köye gidecek öğretmenlerin yerleri yıllarına göre saptanmış, bakanlığa bildirilmiş, listeler onaylanmış olarak valilere gelmişti. Öncelikli sorun okul yerlerinin bulunması oluyordu. Her yerde kamu malı toprak olmuyor, köyün ortak malından ya da özel mülkten okul yeri almak gerekiyordu. Kimi valiler bu konuda halkı fazla konuşturmadan tavır alıyor, ''Burada çocuklarınız okuyacak, sizin gibi bilgisiz olmaktan kurtulacaklar, saman demirinizi bile onaramıyorsunuz, yeni okuldan hepiniz yararlanacaksınız, makine ve motor kullanmayı, modern tarım yapmayı öğreneceksiniz, sevinin.'' diyordu. Kimi yenilikçi kaymakamlar köy köy dolaşıp eğitim seferberliğinin öncülüğünü yapıyor, köylüye kalkınmanın gereğini anlatıyordu. Okul planları 15 tipte bölgelerin özelliğine göre bakanlıkça hazırlanmıştı. Enstitü müdürleriyle milli eğitim müdürleri jiplerine atlayıp ilçelere gidiyorlar, hangi köyde sorun varsa yerinde görüyorlar, gerekene yardım gönderiyorlardı. İlköğretim Genel Müdürlüğü bu iş için sizden ne isterlerse yapın, isteyen yerlere ekip ve malzeme verilsin diyordu. İşleri hızlandırmak için bakanlıkla enstitü arasında şifreli teller gelip gidiyordu. Köylü geleneği olan imece yöntemiyle enstitülerin kendi kuruluşlarını sağladıkları gibi aynı yöntemle devletin ve halkın el birliğiyle köy okullarının yapımı örgütleniyordu. Bu işlerde vali, kaymakam, enstitü müdürü ve öğretmenleri, milli eğitim müdür ve memuru, müfettiş ve gezici baş öğretmenler, enstitülerin ve yüksek köy enstitüsünün stajyer öğrencileri, köy eğitmen ve öğretmenleri, köylüyle birlikte el ele seferber olmuşlardı. Tarım ve Bayındırlık Bakanlığı elemanları istenen yardıma koşuyordu. Tonguç, Ankara ile enstitüler, iller, ilçeler ve köyler arasında mekik dokuyan bir uçan adam gibiydi. Yapılanların sağlam olması, köylülerin imece yükümlülüğünü angarya saymayarak içtenlikle yerine getirmeleri için onların yanına kadar gidiyor, okulun kendileri için olan anlamını anlatıyordu. ''Genel müdür gelmiş.'' diyerek başına üşüşen köylüler onu kulak kesilerek dinledikten sonra ''Tamam müdür bey, seni anladık, bir ay sonra her şey tamam olacak.'' diyerek uğurluyorlardı. Sonra akşam kurslarını konuşuyorlar. ''Bizi de okutacak bebeler gibi.'' diye keyifleniyorlardı. Elbet tüm işler düzeninde gitmiyordu. Özellikle toprak darlığı olan bölgelerde okul için yer bulmada sorun çıktığı çok oluyordu. Çoğu işlerin iyi gitmesine karşın kimi yerde okul yapımına hız verilemiyor, sağlamlığın önemsenmediği oluyor, bunların tek tek yerinde görülmesi gerekiyordu. Köy okullarının yapımıyla ilgili teller, yazılar, sözlü haberler durmadan gelip gidiyordu bakanlığa. Son olarak Konya'dan gelen haberler Tonguç'u üzmüştü. Valilik Bozkır'da 23 okulun öğretim yılı başında hazır olacağını bildirirken, ilçeden aldığı mektuplar bir tek okulun bile temelinin atılmadığını yazıyordu. Düşünüp taşındı, müfettiş gönderme ya da enstitü müdürüne haber verme yerine başka bir çözüm buldu. Yüksek Köy Enstitüsü öğrencileri her sıkıştığında başvurduğu hazır güçtü. Onlara güveni çoktu, staj aylarıydı. İkinci sınıf öğrencileri bölgelerine kesin müfettişliği stajına gideceklerdi. Bozkırlı Ali Yılmaz'la Musa Açınar'ı bu iş için görevlendirecekti. Hasanoğlan'a giderek onları buldu, Bozkır'ın sorununu anlattı. Sanki karşısındakiler iki stajyer müfettiş değil, bakanlığın en yetkili ve deneyimli müfettişleri gibi konuştu onlarla. Bu yıl çifteleri bitirecek, bozkırlar için okul yapacaksınız dedi. Konya kesiminden enstitüyü bitirecek çok öğrenci vardı o yıl. Bunlardan bir bölümü Bozkır köylerine gidecekti. Gidip işleri hızlandıracaksınız, okulları ders yılı sonuna kadar yetiştireceksiniz dedi. İki genç adam göz göze geldiler onu dinlerken. İkisi de çifteler çıkışlıydı, çevreyi iyi tanıyorlardı. Bozkır köylerinde toprak darlığı vardı. Nüfus yoğun, her yer dağ taştı. Okul için toprak yeri istemek onlarla kanlı bıçaklı olmak demekti. 75 köyü vardı Bozkır'ın. Kadını, erkeği çoğunlukla silahlı olurdu. Bunları anlattı Ali Yılmaz. İkimizi de çekinmeden vururlar dedi. Musa Çınar söze karışarak, yöremiz insanı merttir, dostluğuna, arkadaşlığına güvenilir, gururludur. Ama orada toprak konusunda baba oğlunu, kardeş kardeşi kurşunlar dedi. Tonguç onları ilgiyle dinledikten sonra kesin bir kararlılıkla şunları söyledi. Bu bir seferberliktir, savaştır. Şehit vermek de olabilir, olmayabilir de. Eğer bu uğurda sizi şehit verirsek yerinize 4 kişi daha göndeririz. Onlar da şehit olursa 8 kişi göndeririz. Savaşı kazanıncaya kadar çalışırız. Bozkırlı iki arkadaş onun kendilerine güvenmesi ve kararlılığı karşısında merak etmeyin böyle şeyler olmayacak. Biz orada başarı sağlamanın yollarını arayacağız dediler. Tonguç en kısa sürede çifteler köy enstitüsüne gitmelerini, enstitü müdüründen yazılarını ve avanslarını alıp kesin müfettişliği stajına başlayarak işi kotarmalarını istedi. İyi haberlerinizi bekliyorum. Doğrudan genel müdürlüğe, ilde valiye yazın dedi. Giderken Ankara'ya uğramalarını söyledi. Genç adamlar hazırlanarak staj için yola çıktılar. Ankara'da Tonguç'u bulamadılar. Arifiye'ye gitmişti. Baş yardımcı Ferit Oğuz Bayır'dan yazılarını alıp Bozkır'ın sorunlarını bir de ondan dinleyerek ertesi sabah çifteler köy enstitüsünde oldular. Müdür Rauf İnan'la Konya bölgesinden Bozkır'dan gelen raporları incelediler. O yıl enstitüyü bitirecek Bozkırlı hemşerileriyle müdürün de katıldığı bir toplantı yaptılar. Gidecekleri köyleri ayrı ayrı saptadılar. Köylerde okul işinde yararlanılacak marangoz, duvarcı, kireççi gibi işe yarayacak kişilerin adlarını sorup öğrendiler öğrencilerden. Defterlerine yazdılar, avanslarını alıp zaman yitirmeden Konya'ya gittiler. Konya Milli Eğitim Müdürü'nün tutucu bir bürokrat olduğunu ilk görüşmede anladılar. Bozkır'a gidip kaymakamla konuştular. O da emeklilik gününü sayıyor, işleri önemsemiyordu. Onu zorlayıp okul yapılacak köylerin muhtarlarıyla, önceden atanmış eğitmen ve öğretmenlerle bir toplantı yapmasını sağladılar. Kaymakamın muhtarlara, idare ederiz, boş verin anlamında bir tavır takındığını anlayınca, İnönü'nün İlköğretim Gazetesi'ne çıkan köy davası ile ilgili yazısını okudular toplantıda. Devlet başkanının sözleri muhtarları duygulandırmıştı. Kaymakama kötü baktılar. Genç müfettişler muhtarları kazanmışlardı. İlk raporlarını Konya Valiliğine ve İlköğretim Genel Müdürlüğüne tellediler. Bozkır Kaymakamı okul yapımına istekli değil, işlerimizi engelliyor dediler. 3 gün geçmeden Tonguç'tan telin karşılığını aldılar. Kaymakam süresiz izinli sayılmıştır. Yerine Beyşehir Kaymakamı Melih Yulu atanmıştır. Başarılar dilerim. Melih Yulu göreve başlar başlamaz ilk olarak köylerle haberleşmeyi güvence altına alıyor. İlçe köylerinin telefonu 24 saat açık kalacak. Erler santralın başında sırayla nöbet tutacak. Nereden olursa olsun, kim olursa olsun okul işi için herkes kaymakamla iletişim kurabilecekti. Kesin emir vermişti. Böylece Bozkır'ın yeni kaymakamı imeceyi hemen başlatmıştı. Okul yapılacak köylerde kireç ve taş ocağı açılması, devlet ormanından gereken kerestenin sağlanması için yazılar yazıldı. Köy heyetleriyle toplantılar yapıldı. İş yükümlülerinin listesi çıkarıldı. Kör ve topallar, emzikli kadınlar ve asker eşleri çalışma cetveline alınmadı. Listeler cami kapılarına asılarak halka duyuru yapıldı. Köy odalarında açıklandı. Kaymakam iki stajyer müfettişin işleri hızla yapıp yürütmesine, çevirgenliğine şaşıyordu. Muhtarlara tek tek bildirdi. Yeni müfettişler okul yapımı işlerinde size yardımcı olacaklar. Onların sözü benim sözümdür dedi. Planları yanlarındaydı. Musa Çınar ilçedeki işleri izlemeye kaldı. Ali Yılmaz ilk köy okulunun temelini atmaya gitti. Köy ilçeye yakındı. Muhtar ip, çıta, kazık gibi araçları hazırlamıştı. Yükümlü listesindeki köylüler gelmişti. Birlikte planı toprağa uygulamaya, kazıkları çakmaya koyuldular. Köylüler yeni müfettişin planı uygularken ip tutuşuna, kazığı çakışına hayretle baktılar. Onlar camiye ve yemeğe gidince Ali Yılmaz bekçiyle işleri sürdürürken yanına genç bir köylü geldi. ''Bu kazıklar nedir? Burada benim toprağım var.'' diyerek kazıkları tekmelemeye başladı. Ali Yılmaz ''Size okul yapıyoruz.'' deyince ''Okulunu başka yere yaparsın.'' diye ipleri koparmayı sürdürdü köylü. Ali Yılmaz hemşehrilerini tanırdı. Lacivert ceketli külot pantolonlu o gencin belinde tabanca vardı. Ona belli etmeden çantasından çıkardığı içi boş tabancasını o da yerleştirdi beline. Köylülüğünü ve müfettişliğini takınarak, ''Hemşerim ben seni tanıyorum, sen de beni tanırsın. Kara Ağaçlı Hekimoğlu Ali Yılmaz'ım. Burada müfettiş olarak devlet işi yapıyorum. İşimi zorlaştırma.'' dedi. Müfettişin belindeki tabancayı görünce genç adamın gücü kesildi. Hiç ses çıkarmadan evlerin olduğu yana yürüdü. Okul yerine kazık çakan müfettiş hemşehrisiydi. Sonra 5-10 kadın geldi Ali Yılmaz'ın başına. Ona ve yanındaki bekçiye ver yansın ediyorlardı. Onlar da kazıkları çekip ipleri kopardılar, tarlanın ortasına oturdular. Ali Yılmaz kadınları etkileyebilirdi ama bunu denemedi. Bekçiyi de yanına alarak muhtarın odasına gitti. Ortalıkta yoktu. Asma kilidini kırıp kaymakamı ve kumandanı aradı telefonla. ''Bir hemşehrim kadınlara böyle yaptırdı.'' dedi. Yarım saat geçmeden kumandan ve iki jandarmayla geldi kaymakam. Duruma el koydu. Muhtar bulundu. ''Yarın temel kazma işi bitecek.'' dedi ona. Kadınlara döndü. ''Ey analar bacılar, buraya okul yapacağız. Çocuklarınız okuyacak. Benim gibi kaymakam, hemşehriniz Ali Bey gibi müfettiş olacaklar. Şimdi evlerinize gidin, kazmalarınızı, küreklerinizi alıp gelin. Bize biraz da su getirin.'' dedi. Kadınlar gittiler. Biraz sonra birinin elinde su testisi, birinde azık torbası, kazmalar, kürekler gülüşerek döndüler. ''Senin Hekimoğlu olduğun doğru mu? Bize neden söylemedin?'' dediler Ali Yılmaz'a. İki arkadaş iki aylık staj süresince Bozkır'ın okul işlerinin tümünü tamamladılar. İkisi de yapı ustasıydı. Özellikle planın iyi uygulanması, duvarların sağlam örülmesi üstünde durdular. Hemşehrilerine niçin kendi okullarını yapmak zorunda olduklarını anlattılar. Yükümlü olmayanlardan katılan da oluyordu imeceye. Kimilerinin çocuğu çiftelerde öğrenciydi. Yardım edenler, işleri kolaylaştıranlar, kendiliğinden gelenler çoğalmıştı. Onlar Eylül ayı sonunda Hasanoğlan'a dönerken Bozkır köylerinde yapılar yükseliyordu. Akçapınar, Kara Ardıç, Fast, Meyre, Aliçerçi, Çiftlik, Kayalık, Yalıhüyük, Bademli, Sobran, Avdan, Pınarcık, Çat, Dere, Sorkun, Kozağaç, Karabayır, Üçpınar, Aslantaş köylerinde birer derslik, işlik ve öğretmen evi, Ahırlı'da 3 öğretmen evi. Dipnot A. Özkuçur, Yüksekköy Enstitüsü, sayfa 185. Çalışmamla ilgili araştırma için Ankara'ya gittiğimde Mahmut Makal bu bölümde adı geçen Musa Çınar'ın 3 gün önce öldüğünü, Ali Yılmaz'ın da hastanede olduğunu söyledi üzülerek. Biz bir kuşak hepimiz onlara ağabey derdik. Daha sonra çifteler müdürü Rauf İnan köy okullarının eksikleri olup olmadığını denetlemek için kesim köylerini geziyordu. Bozkır köylerini görüp İvriz Köy Enstitüsü müdürü Recep Gürel'le başka yerlere geçecekti. Ahırlı eğitmeni Süleyman Doğanlar yazmıştı. ''Sayın direktörüm, Bozkır'da bir kaymakam var, sizi aratmıyor.'' demişti. Okulların bir an önce bitmesi ve sağlam yapılması için nasıl çaba gösterdiğini anlatmıştı. Rauf İnan'ın jipi Konya'nın uçsuz bucaksız topraklarına yol alırken yanında oturan milli eğitim memuru da anlatıyordu durmadan. ''Bozkır kaymakamı gibisini görmedim. Köylülerle birlikte imeceye katılıp onların başında durarak işlerin bir an önce bitmesi, yapıların sağlam olması için didinmesi, köylüyü özendirmesi görülecek şey.'' diyordu. Yapılmakta olan bir köy okuluna yaklaştıklarında köylülerin arasında bulunan lacivert ceketli ama kravatsız kişinin Bozkır kaymakamı olduğunu anlamakta gecikmedi Rauf İnan. elini içtenlikle uzatarak "Selam Atatürk'ün kaymakamı" dedi ona. Kaymakam da ordu artığı jiple gelenin kim olduğunu anlamıştı. "Selam Atatürk'ün enstitü müdürü, hoş geldiniz" dedi. İnan gezi dönüşünde kesimine giren Konya ili Bozkır kaymakamının okul yaptırmada en ileri durumda olduğunu, her köye ayrı ayrı giderek imeceleri yönetip yönlendirerek okul işlerini hızla bitirdiğini Milli Eğitim Bakanlığı'na telle bildirdi. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları Bozkır kaymakamına birer başarı belgesi gönderdi. Dipnot M.R. İnan, Bir Ömrün Öyküsü, sayfa 119. Köylerin geleneksel iş alışkanlığı olan imece yöntemi enstitülerde kullanılıp gelişerek örgütlü biçimiyle yeniden giriyordu köylere. Niçin kentliler değil de yalnız biz kendi okulumuzu yapıyoruz diyenler çıkıyordu. Ya da kimi aykırı kişiler köylüleri bu yönde etkilemek istiyordu. Ama bunlar çoğunluk değildi. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün anlattığı gibi anlatılınca gelecekteki çıkarlarını anlıyorlar, okullarını yapıyorlardı. Asıl başka bir hazırlık enstitülerin içinde sürüyordu. Köylere gidecek öğretmenler için cihaz hazırlanıyordu. En başta herkese 150'şer kitap ve kitaplık veriliyordu. Her öğretmenin birer mandolini olacaktı. Kendi edinmeyenlere marangoz işliğinde yapılıyor ya da satın alınıyordu. Öğretmenin ekip biçeceği toprak için araçlar, at, araba, kızlara dikiş makinesi ve benzeri şeyler veriliyordu. Bunlar öğretmenin gideceği köye göre sağlanıyor, hazırlanıyordu. Enstitü döner sermayesi büyük bir döner içine giriyordu. Köy öğretmenlerine verilecekler öyle çeşitliydi ki, bölgesel özelliklere göre her enstitü bunları kendine uygun olarak sağlıyordu. Örneğin Cılavuz, öğretmenlere verilecek inekleri kendi yetiştiriyordu. Araçların büyük kısmı demircilik ve marangozluk işliğinde hazırlanıyordu. Kimi enstitüler okulun öğretmen evinin perdelerini, divan örtülerini bile dikiş işliğinde yaptırıyordu. Evlenecek olanlar varsa onların gelinlik ve benzeri eşyaları da enstitüde hazırlanabiliyordu.